Ayrım 3 sayfa 19. Bir rüya gibi. Evet, bir rüya görmüş gibidir. Sonu güneşli bir sabaha açılan, fakat inişleri çıkışları, çileleri, varışları ile nefes kesici, baş döndürücü, korkulu bir rüya. Bu trajik rüyanın hikayesi daha önceki ciltte verilmiştir. Ama bazı dönemeçlere gene de kısaca değinelim. İstanbul'dan Samsun'a varabilmesi bile nice endişeler içinde geçmişti. Samsun, İngilizlerin işgalinde ve Pontus çetelerinin kontrolündeydi. Sonra Samsun'da geçirdiği o sahipsiz geceler, bunlara sabaha nasıl açılacağı belli olmayan ümit kırıcı gecelerde diyebiliriz. Saray onu buraya asayişi korumak ve eşkıyalığı kaldırmak için göndermiştir. Hatta açıkça ifade edilmese bile sarayın beklediği, Karadeniz Rumlarının emniyeti huzuru sağlanarak işgal kuvvetlerinin şikayetlerinin önlenmesidir. Halbuki Pontusçular bir ordu gibi teşkilatlanmaktadır. Pontus liderleri Paris'teki Müttefikler Konseyi'ne bile muhtara verebiliyordu. Samsun sokaklarında Rum eşkıyası işgal kuvvetleri gibi gezerler. Halbuki Samsun hükümet teşkilatının elinde gümrük muhafaza motorunu kıyılarda gösteriş için dahi olsa gezdirecek benzin parası yoktur. Bir avuç benzin işi, mutasarrıflık ordu ve İstanbul arasında yazışma konusu olur durur. Havza'daki günlere gelince, bunlar sanki boşluğa sesleniş günleridir. Amasya'da ise birkaç arkadaş, birkaç maddelik bir protokol, birkaç imza. Ama bu imzayı atanların içinde bile bu yazılar ne demektir diye soranlar vardı. Dipnot, Tek Adam Amasya Kararları, Cilt 2, Sayfa 40-46. İstanbul hükümeti ise onun bütün görevlerini zaten almıştır. Dahiliye Nazırı, parantez içinde İçişleri Bakanı Ali Kemal, valilere padişahın Mustafa Kemal'i bütün görevlerinden azlettiğini bildirir. Mustafa Kemal belki iyi bir askerdir ama siyasetten anlamaz. Sonra da Osmanlı Babıali'sinin, parantez içinde hükümet merkezi, kalem nezaketlerine bile lüzum görmeden düpedüz bir uşak ve kahve uslubu ile onu yeren cümleler döktürür. Sivas duvarlarına onun padişah hainliğini ilan eden yaftalar yapıştırılmıştır. Emrindekiler bile aralarında fısıldaşırlar. Bu gidiş nereye? Ya o Erzurum günleri? Hele o harap Erzurum telgrafhanesinde bir taraftan o padişaha rütbelerimi, nişanlarımı iade ediyorum, askerlikten istifa ediyorum derken, diğer taraftan padişah da onu ordudan çıkarır. Rütbelerini, nişanlarını alır. Tevkif emirleri verilir. Hatta kendi kurmay başkanı bile Mustafa Kemal'e, "Paşam, siz artık asker değilsiniz," diyerek topuklarını vurup odadan çıkıp gider. Evet, artık hem bir işsizdir hem de bütün rütbeleri, nişanları alınmış, cebinde 5 parası olmayan, ordudan kovulmuş biridir. Kolordu kumandanından, Kazım Karabekir'den ne haber geleceği ise bilinmez. Giyecek bir sivil elbisesi ve ordu misafirhanesinden çıkınca o harap Erzurum'da barınacağı bir dam altı bile yoktur. Fakat kolordu kumandanı Kazım Karabekir nihayet görünür ve Mustafa Kemal'i hayatının belki en etkili müjdesini verir. Dipnot Tek Adam Cilt 2 Karar Gecesi Sayfa 95-106. Paşam emrinizdeyiz. Sonra daha nice olaylar, bir takım kongreler, bir takım temsil ünvanları. Ama gene de çok geçmeyecek, Erzurum Kongresi'ni hazırlayan bu en yakın arkadaşı Karabekir Paşa bile ona "Temsil heyeti reisi diye imza atma, Kızılırmak'ın batısına geçme," diye yazacaktır. Hatta Ankara'ya yerleştikten sonra bile "İstanbul'da meclis açılmıştır, ortada artık namuslu bir hükümet vardır, temsil heyetinin vazifesi bitmiştir," diyerek ona yeni bir işsizlik yolu gösterecektir. Sonra ya o Ankara geceleri? Zaten daha Sivas'tayken yiyecek işlerine bakan arkadaşı karşısına dikilip ona "Paşam paramız bitti, bakkallar kasaplar da artık veresiye vermiyorlar," dememiş miydi? Sivas'tan Ankara'ya hareket için hazırlanırken ise yola çıkan bir temsil heyeti reisi ve beraberindekilerin bütün var yokları ile ancak 20 yumurta, bir okka peynir ve 20 ekmek satın alınabilmiştir. Dipnot Masal Müfit'in Hatıraları Türk Tarih Kurumu. Yolcuları taşıyacak 3 külüstür otomobilden ikisinin lastikleri paçavralarla doldurulmuştur. Paşanın arabasına bir ecnebi mektep müdüründen arabalar için bir takım lastik ve biraz benzin borç alınabilmiştir ama Mustafa Kemal'in arabası buram buram yağan kar altında açık ve tentesizdir. Bütün bunların bir emel yolcusu için ne önemi var diyeceksiniz. Ama asıl çileler onu Ankara'da bekler. Şu Keçiören yolundaki eski ziraat mektebinde gece yaver huzuruna girip de "Paşam bütün teller kesilmiştir, hatta karargahı Ankara şehrine bağlayan bile," dediği zaman zaten mektebi çevreleyen bağlardan, bahçelerden boyuna silah sesleri gelir. Bu silahları kimlerin, niçin ateşlediği de belli değildir. Kapıda doğru dürüst nöbet tutacak kadar bile asker yoktur. Paşa elbiseleri üstünde, filintası elinde, sabaha kadar 5 defa kendini binanın önündeki siperlere atar. Doktor Adnan, ben halkın elinde boğazlanmak istemem, zehir hazırladım, intihar edeceğim diye konuşur. Doktor Adnan'ın işi Halide Edip'i bir çaresini bulup Sivas tarafına yollamak isterler. Halide Edip dayatır ve eserinde de yazdığı gibi bilir ki buradan ayrılırlarsa hepsi de dağlarda, bellerde, ayaklar altında ezileceklerdir. İsyancılara gelince, onlar hemen karşıdaki Ayaş belini tutmuşlardır. Gerede, hatta Kızılcahamam yolunu kesmişlerdir. Dipnot, bunların etraflı hikayesi tek adamın ikinci cildinde verildiği için burada ayrıca üzerinde durmuyoruz. Hulasa şimdi İzmir'de arkaya baktığı zaman görünen bir çileli rüyadır. Ama artık İzmir'dedir. Yani Samsun'da Anadolu karasına ayak bastığı zaman kendisine ve yanındakilere bir hayal kadar dumanlı ve bir hayal gayesi kadar uzak görünen İzmir'de. Evet, gerçekten de bir rüya görmüş gibidir.